Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Ramazan Duman kardeşimiz de teknik masada programın sizlere ulaşmasında yardımcı oluyor. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz insan oğluna dünyada nelerin sevdirildiğini, insanın ne gibi varlıklara, ne gibi nesnelere, eşyalara meyli olduğunu haber vermişti. Züyyine linnâs hubbu şehevât diye başlayan bu ayet-i kerimede insanların kadınlara, çocuklara, kantar kantar altın ve gümüşe, cins salma atlara, bineklere, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük isteği verildiğini, onlara bunun cazip gösterildiğini haber vermişti. Bütün bunların dünya hayatının geçici birer metaından ibaret olduğunu, asıl varılacak güzel yerinde Allah'ın yanında, Allah'ın katında olduğunu yine bildirmişti. İşte bu ayetin devamı mahiyetinde Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Kul e'unebbi'ukum bi hayrin min zalikum. Lillezine ettekav inde rabbihim cennetun tecri min tahtil enharu halidine fiha ve ezvacun mutahheratun ve ridvanun min Allah. Allahu basirun bil ibad. Onlara şöyle söyle. Size bunlardan daha güzelini haber vereyim mi? Takva sahiplerine Rableri katında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinden öte Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Muhterem dinleyicilerim, bir önceki ayet-i kerimede insana yeryüzünde sevdirilen şeyler, dünya hayatı boyunca insanın meylettiği hususlar anlatıldıktan sonra Allah kendi katında olan ve insanların asıl rağbet göstermesi gereken nimetleri üç başlık altında toplamaktadır. Bunlardan ilki, takva sahiplerine Rableri katında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler verilmiştir. Dünyada insanın sahip olmak için bütün ömrünü uğrunda harcadığı nimetler karşılığında Allah-u Teala insana dünyadaki bir nimeti değil, ahiretteki nimetleri hatırlatıyor. Çünkü dünyadaki nimetler baştan iyilik gibi görünüp kötüye dönüşebilir. Dünyadaki nimetler fazlasıyla sahip olunduğu zaman insana musibet getirir, bela getirir. Dünyadaki nimetler eğer insanın gönlünde haddinden fazla yer tutmaya başlarsa, onun dünya hayatında, ahiret hayatında alt üst edebilir. Halbuki Allah'ın katında bulunan cennet hayatı sonsuz bir hayat olmasına rağmen insanların gönüllerini mest edecek güzelliklerle dolu bulunmasına rağmen dünyadaki hiçbir şeye benzemez. İnsan dünyada arzuladığı her şeye ulaşmış olsa, istediği bütün kadınları elde etmiş olsa, bütün çocuklar onun çocukları olmuş olsa, bütün binekler onun sahip olduğu binekler olmuş olsa, yeryüzündeki bütün arazi dağıyla, tepesiyle, gölüyle, nehriyle ona ait olmuş olsa, insan dünyada yine fanidir. Ahiret hayatı ve takva neticesinde ulaşılacak cennet ise ebedi bir hayattır. Dünyada her şeye sahip olan, her şeyin en mükemmeline ulaşan bir insan bile ondan bir müddet sonra ayrı kalır. Fakat Allah'ın katında ve sonsuz bir şekilde sahip olunacak cennet ise her türlü eksikten, kusurdan, her türlü insanı kötü yola sevk edecek, onu huzursuzluk verecek nakisalardan, noksanlıklardan uzaktır. O halde insanın bu dünyada bir dönüm arazisine bir dönüm daha eklemek için gecesini gündüzüne katmasına, aşırı derecede her şeyini feda edercesine bu dünyaya bağlanmaya çalışmasına gerek yoktur. Asıl sonsuz hayatı kazanmak, oradaki arazisini, oradaki nimetlerini arttırmak için insanın bütün himmetini, fedakarlığını oraya yöneltmesi gerekir. Elbette insanın dünyada bulunurken dünyanın bütün nimetlerine gözünü kapatması, onları kullanmaması, istifade etmemesi söz konusu olamaz. Ama dünyada insanın gayreti dünyada kalacağı kadar olmalıdır. Esas istikameti, esas meyli gayreti de ahirete olmalıdır ki orada geçireceği hayat dünya ile kıyaslanamaz bile. Rabbimizin kendi katında olan nimetler olarak anlattığı bir diğer husus da, bir diğer sonsuz nimet de ezvacun mutahheratun, yani tertemiz eşlerdir, zevçler, zevcelerdir. Müttaki yani takva sahibi erkeklere de kadınlara da Rabbimiz ahirette eşler verecektir ve bu dünyada insan olmak sebebiyle, hasebiyle erkeklerde olsun, kadınlarda olsun çeşit çeşit eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar bulunabilir. Ama Allah'ın ahiret hayatında erkeklere ve kadınlara takdim edeceği eşler, dünyevi bütün kusurlardan, bütün eksikliklerden uzaktır. Orada asıl mutlu hayat, asıl sonsuz hayat, asıl zevk hayatı ahirette olacaktır. Rabbimizin kendi katında hazırladığı en büyük nimetlerden bir tanesi de Allah'ın rızasıdır, Allah'ın kullarından razı olmasıdır. Hayatını, kısa olan ömrünü Allah'a adayan, gücü nispetinde onun emirlerini yerine getirip yasaklarından uzak durmaya çalışan bir insan, bu bağlılıkla, bu itaatle Allah'ın rızasını gözettiği nispette Allah da kulunun bu gayretini, bu niyetini karşılıksız bırakmaz. Ona olan yürüyüşünü Allah-u Teala da karşılayarak o fedakarlığa kat kat mukabelede bulunarak cevap verir, kulu kendisine bir karış yaklaştığında Allah-u Teala ona bir arşın, bir arşın yaklaştığında ona bir kulaç yaklaşır. Kul, Allah'a karşı yürüyerek yola çıktığında Allah-u Teala koşarak kendisine geleceğini haber vermiştir. Hadis-i Kutsi'de. O halde mühim olan kulun niyetini, kulun amellerini Allah'a döndürmesidir. O istikamette gücünü ne kadar kullandığını, Allah'a yaklaşmak için ne kadar gayret gösterdiğini, ne kadar samimi olduğunu en iyi Allah bilir. Bu sebeple de ayetin sonunda Rabbimiz "Vallahu basirun bil ibad" buyurmaktadır. Yani Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Kim, niçin, ne yapmış? Yaptığı şeyde niyeti nedir? Maksadı nedir? Gücünün ne kadarını iyiliğe, ne kadarını kötülüğe ayırmış? Vaktinin, aklının, verdiğim nimetlerin ne kadarını hakka, ne kadarını şerre ayırmış? Bütün bunları Allah-u Teala en iyi bilendir, en iyi takdir edecek olandır ve gördüğü, bildiği bu hususları da kıyamet gününde kulunun önüne koyarak, "Ey kulum, ben sana şunları şunları verdim, sen bunun karşılığında ne yaptın?" diye soracak olan yine Allah-u Teala'dır. Bu ayet-i kerimede bir müjde daha var. O da kulun takva üzere yaşadığında hem cennete, hem cennetteki nimetlere, hem de Allah'ın rızasına kavuşacağıdır. İman ve takva Allah'a götürür. İman üzere yaşayıp Allah'ın koyduğu sınırlara yaklaşmamak hususunda dikkatli olan müttaki kullar, Allah'ı seven, Allah'tan korkan kullar, bu niyet ve amellerinin karşılığını fazlasıyla göreceklerdir. Allah kullarına cenneti, rızasını vermek zorunda değildir, mecburiyetinde değildir. O hiçbir şey yapmak zorunda değildir. O yaptıklarından hesaba çekilmeyecek, la yüsel olan, hiçbir şekilde sorguya çekilemeyecek kadar yüce ve hikmet sahibidir. Ama lütfuyla kullarına, eğer şu iyilikleri yaparsanız, şu şekilde yaşarsanız, ben size lütfumdan, keremimden yaptığınız bu iyiliklerin kat kat fazlası olan başka nimetler vereceğim. Hem dünyada hem de ahirette bunun mükafatını, karşılığını sizden esirgemeyeceğim buyurarak rahmetinin, kudretinin ve cömertliğinin sonsuzluğunu bizlere haber vermektedir. Gerçekten eğer kul iyi bir insan olmayı seçerse öncelikle kendisi huzur bulur. Çünkü iyi insan olmak, iyilik yapmak insanın fıtratına uygundur. Huzur bulacağı bir şeydir. Bu kulun iyilik yaptığı zaman dünyada ulaştığı bir nimettir zaten. Allah-u Teala kuluna iyi olmayı, İyilik yapmayı emretmiş, ona bu dünyada karşılığında nimetler vermiş, üstelik bir de ahirette sonsuz hayatla, sonsuz mükafat yurdu olan cennetle onu müjdelemiştir. Dileseydi Rabbimiz cenneti vermek karşılığında kuluna, fıtratına çok ters gelecek en zor, en meşakkatli işleri yükleyebilirdi. Fakat hem hikmeti hem rahmeti gereği kullarına onların yaratılışlarına uygun bir emir ve yasaklar silsilesi buyurmuş. Bu iyiliklere yapmak, kötülüklerden uzak durmak karşılığında dünyada da rahat, huzurlu bir hayat vaat etmiş. Bütün bunların üstüne bir de sözünü dinlediği için, kendini Rab olarak tanıdığı için sonsuz bir mutluluk diyarı olan cennetle müjdelemiştir. O halde iyi insan, Allah'ı seven, Allah'tan gereği gibi korkan insan hem bu dünyada cennete ulaşır, cennet hayatı gibi bir hayat sürer, hem de ahirette sonsuz bir mutluluk diyarının davetlisi olur. Rabbimiz bize de böyle bir cennet hayatını nasip etsin. Bizi sevdiği, seçtiği mümin, salih, sadık ve muttaki kulları arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kısa hadisle devam edelim konumuza. Ashab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. An Cerir ibn Abdillah radiyallahu an kal. Bayatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikamis salah ve itaiz zekah ve nushi li kulli muslimin. Cerir bin Abdullah radiyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı tam olarak kılmak, zekatı hakkıyla vermek, her Müslümana nasihat etmek ve dürüst davranmak üzere biat ettim. Muhterem dinleyicilerim, Cerir bin Abdullah radıyallahu anh, Peygamber Efendimizle görüştüğünü, ona bazı hususları yapmak, bazı şeyler hususunda da yapmamak üzere biat ettiğini, söz verdiğini haber veriyor. Burada bu biatta namaz, zekat ve nasihat sayılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet döneminde Müslümanlarla çeşitli vesilelerle biatleşmiştir. Mesela Akabe'de hicretten önce Medinelilerle biat tertip etmiş. Bu biat esnasında onların Allah'a şirk koşmamalarını, zina etmemelerini, namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmamalarını, çocuklarına diri diri toprağa gömmemelerini vesaire şart koşmuştur. Yine daha sonraki dönemlerde kendi canının ailelerini, çocuklarını korudukları gibi korumaları şartıyla biat yine istemiştir Medineli Müslümanlardan. Bir başka defasında Medine'ye hicret ettikten sonra oradaki Müslümanlarla umre yapmak niyetiyle Mekke'ye doğru yola çıkmışlar. Hudeybiye'de Mekkelilerin barikatıyla karşılaşınca orada ashabıyla tekrar gerekirse savaşmak uğruna biat istemişti. Bütün bunlar gösteriyor ki Peygamber Efendimiz zaman zaman kritik dönemlerde kendi etrafındaki ashabına sözleşmelerde bulunmuş. Onlar da Peygamber Efendimiz'e olan sevgileri, bağlılıkları sebebiyle seve seve bu biatı kabul etmişlerdir. O halde yönetici kısmında, kademesinde olan kimseler zaman zaman idare ettikleri kişilerle bu tür sözleşmeler, ahitleşmeler yapabilirler. Burada Peygamber Efendimizin ashabını davet ettiği husus öncelikle ibadetler konusundadır. Uzun uzun bütün emirleri, bütün haramları saymak yerine Peygamber Efendimiz bu biatlarda genellikle en önemlilerini veya diğer ibadetleri de içine alan önemli, kritik ibadetleri seçmiştir. Mesela biatlarından bir tanesinde meşru hususlarda peygambere karşı gelmemek üzere ashabıyla biatlaşmıştır. Okuduğumuz bu hadis-i şerifte de iki büyük ibadet, yani namazı ikame etmek, zekatı tam olarak eksiksiz vermek hususunda ashabıyla biat ettiğini Cerir radıyallahu anh haber vermiş. Namaz kılmak, bedenle yapılan ibadetlerin en büyüğü. Onu hakkıyla ikame etmek, pek çok yan ibadeti içinde barındırıyor. İçinde zikir var, şükür var, taharet var vesaire. Cemaatle bir arada bulunmak var. Zekat vermek de yine en önemli ibadetlerden bir tanesi. Rabbimiz müminlerin, zengin müminlerin malında fakir müminlerin, toplumun diğer kesimlerinin payı olduğunu, hakkı olduğunu beyan etmiş ve maldaki bu fakirlerin payını vermeyen zenginlerin malının kirlendiğini ifade etmiştir. O halde namaz bedenin, zekat da malın ibadetidir. Burada İslam'ın beş temeli sayılan kelime-i şehadet, oruç ve hac zikredilmemiştir. Çünkü birinci ihtimal bu hadis-i şerifin, bu biatın gerçekleştiği zamanlar oruç ve hac ibadeti farz kılmamıştır. İkinci ihtimal, burada daha çok sık tekrar eden ibadetler, yani her gün beş vakit namaz kılmak farz, bir de her yıl zekat vermek farz, sık olması sebebiyle bu ibadetler biraz daha öne alınmış olabilir. Ehemmiyetine binaen bunlara dikkat çekilmiş olabilir. Son olarak hadisin son kısmında "ve nushi likulli müslim" ifadesi var. Yani bütün Müslümanlara karşı nasihat. Geçtiğimiz haftalarda 3-4 hafta boyunca nasihatin ne olduğu hususunda konuşmuştuk. Nasihat sadece öğüt vermek, vaaz etmek değil, Müslümanlara karşı samimi olmak, dürüst olmak, onlara karşı olan vazifelerini yerine getirmektir. Bu manada Cerir radıyallahu anh da Peygamberimize bu hususlarda, bu üç temel hususta namaz kılmak, zekat vermek ve Müslümanlara karşı samimi olmak, dürüst olmak hususunda söz verdiğini, biat ettiğini haber vermiştir. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında iki tane menkıbeyle programımızı bitirmiş olalım. Bir tanesi Süfyan-ı Sevri, Kuddise Sirruh'tan. Süfyan-ı Sevri, Allah'ın mahlukatlarına karşı çok şefkatli bir Allah dostuydu. Bir gün pazarda kafese kapatılmış, feryat edip duran bir kuşcağız gördü. Onu satın aldı ve kafesten çıkartıp serbest bıraktı. Bu kuş kanatlanıp uçtu, fakat geceleyin Süfyan'ın evine geldi. Süfyan-ı Sevri gecesini ibadetle geçirip sabaha kadar ibadetle meşgul olurken kuş da pencereden onu seyreder dururdu. Bazen de kanat çırpıp onun üzerine konardı. Gel zaman git zaman Süfyan-ı Sevri vefat edince bu kuşcağız bir anda ortalıkta bitiverdi ve onun cenazesine başını vurup feryat etmeye başladı. Halk da olup bitenleri gördükçe ağlayıp onlar da feryat ediyorlardı. Süfyan-ı Sevri'yi toprağa gömdüler. Fakat bu kuşcağız bu sefer de o kabir toprağına çarpmaya, kendini vurmaya başladı. Derken nasıl olduysa o kuş orada vefat etti. Mezarda bir yer açtılar. O kuşu da oraya defnettiler. Benzer bir kıssa olduğu için Beyazıt Bestami'den de bir menkıbe anlatayım istedim. Beyazıt Bestami de Mekke'den gelirken Hemedan'a ulaşınca çörek otu satın aldı. Bu çörek otlardan bir miktarını hırkasına koyup kendi şehri olan Bistam'a kadar getirdi. Hırkayı açınca çörek otunda birkaç karınca bulunduğunu gördü ve bunları vatanlarından ayırmışım diyerek onları o çörek otunu satın aldığı Hemedan'a götürüp yuvalarının bulunduğu yere bıraktı. Muhterem dinleyicilerim, evet, bu iki kıssa da ibretlik kıssalar. Allah dostlarının mahlukata karşı olan şefkatlerini gösteren kıssalar. Can taşıyan her varlığa karşı şefkat duymak, onların haklarına, hukuklarına riayet etmek kolay değil. Ayrı bir hassasiyet, ayrı bir gönül inceliği, dikkat gerektiriyor. Bunlar sureta dikkat edilecek, göstermelik yapılacak şeyler değil. Rabbimiz bizim gönlümüzde de kul hakkına karşı, hayvan hakkına karşı bir hassasiyet nasip buyursun. Gerçekten insanların her cümerç içinde olduğu, kimin kimi niçin öldürdüğünün anlaşılamadığı, herkesin herkese sövdüğü, saydığı, dövdüğü, işkence ettiği farklı bir dünyada yaşıyoruz. Kıyametin yaklaştığı bir dünya. Böyle bir dünyada bu menkıbeler bize hayal ötesi bir hayatmış gibi geliyor. Ama İslam medeniyeti rakik kalpli, ince kalpli, her şeyi düşünen, her kulu, her canlıyı seven, şefkat gösteren bir medeniyet kurmuş. Bunlar belki bizim için yıldızlardaki ölçüler gibi. Bu kadar yapamasak da, o noktalara ulaşamasak da, hayatımızdaki kul haklarını, hayvan haklarını azaltmaya çalışmamız lazım. Çünkü mahşer gününde Rabbimiz herkesi herkesle yüzleştirecek, insanları birbiriyle yüzleştirecek, üzerinde hakkı olan mahlukatı, hayvanları da insanlarla yüzleştirecek, o çetin hesap gününde Rabbimiz bizim hesabımızı kolaylaştırsın. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu duayla noktalamış olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.